Ayrım 39. 12. bölüm. 73. İsmail Kutsi Yeniköy'deki yalısının bahçesinde yağmur altında bekliyordu. Taraçanın kenarında sazların arasında ayakta durmuş büyük bir nehir andıran boğaza sabit gözlerle bakıyordu. Uzakta Asya yakası yağmurun altında saçaklanmış ince bir şerit gibi görünüyordu. Karşı yakayla bulunduğu yer arasında 1000 metreden fazla bir mesafe vardı ve görünürde tek bir gemi bile yoktu. Yaşlı adam bir suikastçının atış menzili dışında güvenlik içinde hissediyordu kendini. Azer'in telefonundan sonra buraya gelmek için büyük bir istek duymuştu. Elini bu gümüş rengi dalgalara sokmak, parmaklarını yeşil köpükler içinde oynatmak istiyordu. Bu onun için kaçınılmaz, hatta fiziksel bir ihtiyaçtı. Bastonuna dayanarak korkuluk boyunca yürüdü ve doğruca boğazın sularına uzanan basamaklardan dikkatle indi. Deniz üzerine geldi. Beton kıyıya çarpan bir dalga onu ıslattı. Deniz sanki isyan halindeydi ama bu ne olursa olsun boğaza sık görülen çalkantılardan biriydi. Taşların alt kısmında gizli oyuklar açan ve bu oyuklara vuran suların gökkuşağının tüm renklerini sergileyerek çalkalanmasını sağlayan sıradan bir dalga. Bugün de 74 yaşındaki Kutsi düşünmeye ihtiyacı olduğunda buraya geliyordu. Burası onun köklerinin bulunduğu yerdi. Yüzmeyi burada öğrenmişti. İlk balığını yine burada yakalamıştı. Çaputlardan yaptığı ilk topunu buradan denize kaçırmış, suyla temas eden çaput topu oluşturan sargılar bir yaranın üzerine kapatılmış gazlı bez gibi açılmıştı. Yaşlı adam saatine baktı. 9 olmuştu. Nerede kalmışlardı? Merdiveni yeniden çıktı ve krallığına büyük bir hayranlıkla baktı. Yalısının geniş bahçesine. Koyu kırmızı renkli yüksek duvarlar bahçenin dış dünyayla bağlantısını kesiyordu. Bambulardan oluşan küçük bir orman, tatlı bir esinti, sarayının basamaklarının iki yanındaki taş aslanlar, içinde kuğuların yüzdüğü yuvarlak havuzlar. Bir motor sesi duyunca güvende olacağı bir köşeye çekildi. Yağmura rağmen motorun sesi gayet net bir şekilde işitiliyordu. Sesin geldiği yöne doğru kafasını çevirdi ve her dalgada yükselen, sonra hızla suyun yüzeyine vuran tekneyi gördü. Arkasında köpükler bırakarak yalıya doğru yaklaşıyordu. Son düğmesine kadar iliklenmiş ceketiyle Azer dümendeydi. Yanında Sema, yağmurluğunun içinde büzülmüş haliyle çok daha ufak tefek görünüyordu. Onun yüzünü değiştirttirdiğini biliyordu ama bu mesafeden bile onu duruşundan tanımıştı. Onun bu sevimli kabadayı hali 20 yıl önce yüzlerce çocuk arasından dikkatini çekmişti. Azer'le Sema, katille hırsız, biricik çocukları ve biricik düşmanları. 74. Yürümeye başlayınca bahçe bir anda hareketlendi. Bir koruma ağaçların arkasından çıktı. İkincisi ıhlamur ağacının arkasından. Diğer ikisi çakıllı yolda belirdi. Hepsinin elinde titan veya kevlar zırhları 500 metreden delebilecek rupsonik mermiler atan MP7'ler vardı. Bunlar birlikte iş yaptığı silah kaçakçısının verdiği yakın savunma silahlarıydı. Ama tüm bunların en ufak bir anlamı var mıydı? İçinde yaşadığı bu çağda çekinmesi gereken düşmanlar göz göre göre son hızla bir tekneyle üzerine gelenler değildi. Onlar çok yakınında, kendi içindeydi. Onu yok etmek için bıkmadan, usanmadan sabırlı bir faaliyet içindeydiler. İki yanı ağaçlıklı yolu takip etti. Adamlar hemen çevresini sardı ve etten bir duvar oluşturdu. Artık hep bu şekilde dolaşıyordu. Korunması gereken bir mücevher gibi ama en ufak bir pırıltısı olmayan bir mücevher. Dört duvar arasına sıkışmış, çevresinde adamları olmadan bahçeden dışarı adımını atamayan bir tür mahpustu. Sarayına doğru yöneldi, Yeniköy'ün son yalılarından biriydi. Katranlı kazıklar üzerine oturtulmuş su seviyesinde ahşap bir binaydı, yazlık bir konut. Kuleleriyle dikkati çeken yüksek, görkemli bir binaydı. Tıpkı bir kale gibi ama aynı zamanda sıradan bir balıkçı kulübesinden farksızdı. Çatının yıpranmış ahşap kiremitleri bir ayna gibi ışığı yansıtıyordu. Binanın cepheleri ise tam tersine ışığı emiyor ama sonsuz bir yumuşaklıkla mat bir parlaklık veriyordu çevresine. Yapının etrafında insana yolculuğa çıkma duygusu veren bir rıhtım, bir iskele yer alıyordu. Deniz havası, yıpranmış ahşap denizin çırpıntısı yaşlı adam için bir hareket noktası, bir yazlık mekan demekti. Yine de iyice yaklaşıp ön cephenin doğu süslemelerine, terasın iki yanındaki kafeslere, balkonlara vuran güneş ışığına, yıldızlara, pencerelerdeki hilal şekilli süslemelere bakınca bu saray tamamen farklılaşıyordu. İnceden inceye elle işlenmiş oturaklı her şeyiyle farklı bir yapı oluyordu. Burası onun hep hayalini kurduğu mezardı. Boğazın sesini dinleyerek ölümün gelmesini bekleyeceği ahşap bir mezar. Holde İsmail Kutsi yağmurluğunu ve botlarını çıkardı. Sonra terliklerini ve Hint ipeğinden ceketini giydi. Aynanın önünde bir süre kendini seyretti. Yüzü büyük bir gururla bakabildiği tek yanıydı. Zaman onarılmaz bir tahribata neden olmuştu. Ama derisinin altındaki kemik yapısı hala iyi durumdaydı. Yüz hatlarıyla değme gençlerle bile rekabete girebilirdi. Belirgin çene yapısıyla bir geyik profiline sahipti. Dudaklarında hep başkalarını küçümser bir ifade vardı. Cebinden bir tarak çıkardı ve saçlarını taradı. Saçlarındaki gri meçleri özenle yatırdı ama birden durdu. Bu davranışının sebebi belliydi. Görüntüsünü onlar için titizlikle gözden geçiriyordu. Çünkü onlarla karşılaşmaktan çekiniyordu. Çünkü yılların onda bıraktığı derin izlerin görülmesinden korkuyordu. 1980 darbesinden sonra Almanya'ya sürgüne gitmek zorunda kalmıştı. 1983'te geri döndüğünde etraf biraz yatışmıştı ama silah arkadaşları, diğer bozkurtlar hapisteydi. Tek başına yapayalnız kalan Kutsi yine de davadan vazgeçmemişti. Tam tersine büyük bir gizlilik içinde eğitim kamplarını yeniden açmış ve kendi ordusunu kurma kararı almıştı. Bozkurtları yeniden canlandıracak, onlara hayat verecekti. Hatta daha da ileri gidip hem siyasi ideallere hem de onun yasa dışı çıkarlarına hizmet edecek kurtları eğitecekti. Vakfı için çocuklar bulmak amacıyla bizzat kendisi Anadolu yollarına düştü. Yeniden kamplar kurdu. Eğitime tabi tutulan gençleri yakından gözlemledi. Seçkin bir grup oluşturmak için onlar hakkında fişler tuttu. Ve bir anda kendini oynanmakta olan oyunun içinde buldu. Devrimden sonra İran'ın boş bıraktığı yerde Afyon pazarında etkin bir konuma geçti. Ama baba için her şeyden önce çocuklarının eğitimi önemliydi. Bu küçük köylü çocukları ona ister istemez sokaklarda geçirdiği kendi çocukluğunu hatırlatıyordu. Onların dostluğunu, öz çocuklarının dostluğuna bile tercih ediyordu. Geç yaşta eski bir bakanın kızıyla evlenmişti. Çocuklarının biri Oxford'da, diğeri ise Berlin Üniversitesi'nde okuyordu. Çünkü rahat bir yaşam süren çocukları ona daima yabancıydı. Seyahat dönüşlerinde yalısına kapanıyor ve her dosyayı, her veriyi inceden inceye inceliyordu. Yetenekli her çocuğu, umut vaat eden her çocuğu yakından takip ediyor, bir adım öne çıkanlara bile farklı yaklaşıyordu. Amacı en umut vaat edenleri seçmekti. Onları burs vererek okutacak, sonra da kendi örgütü içinde değerlendirecekti. Bu araştırması onda hastalık haline almıştı. Milliyetçiliği bile onun bu ihtirasının önüne geçememişti. İnsanları uzaktan yönlendirmek, onları eğitmek kendinden geçmesine yetiyordu. Onların hayatına yön vermek, kaderlerini tayin etmek büyük bir tutkuydu onun için. Bir müddet sonra iki isim onun ilgisini çekti. Bir oğlan ve bir kız. Umut vaat eden iki çocuk. Azer Akarca, Nemrut Dağı Antik Siti'nin yakınlarındaki bir köydendi ve eşsiz yeteneklere sahipti. 16 yaşındaydı. Hem zorlu bir savaşçı hem de parlak bir öğrenciydi. Ama öncelikle Türkiye'nin tarihi mirasına büyük bir tutkusu vardı ve milliyetçi inançları çok yüksekti. Adıyaman'daki ocağa kaydolmuş, teorik ve pratik eğitimde büyük bir başarı göstermişti. Hatta Kürt teröristlerle savaşmak için orduya bile yazılmayı düşünüyordu. Ama Azer'in önemli bir handikapı vardı. Şeker hastasıydı. Kutsi onun bu zayıf noktasının üzerine düşen görevleri yerine getirmesine engel olmayacağına karar vermişti. Ona en iyi tedavi imkanlarını sunacağına dair kendine söz vermişti. Diğer dosya Sema Gökalp adında bir kıza aitti. 14 yaşındaydı. Bir koleje girmeyi başarmış ve devlet bursu kazanmıştı. Görünürde kökenleriyle bağını koparmak isteyen zeki bir Türk kızıydı. Ama sadece kaderini değiştirmek değil, ülkesini de değiştirmek istiyordu. Sema Gaziantep Ülkü Ocakları'ndaki tek kadındı. Kendi köyünden bir başka çocuğun Kürşat Metin'in peşine takılarak Kayseri'deki kampa gelmişti. Birden bu yeni yetme kız onun ilgisini çekmişti. Bu yabanıl arzuyu, kendini aşma isteğini seviyordu. Fizik olarak kızıl saçlı, kısa boylu ve balık etli, köylü görünümlü bir genç kızdı. Hiçbir şey onun yeteneklerini, siyasi bağnazlığını ifade etmeye yetmezdi. Gözleri dışında. Tüm görüntüsü taş gibi katıydı. İsmail Kutsi gayet iyi biliyordu. Azer ile Sema burslu okuyan birer basit öğrenci olmaktan daha ileri gidecekti. Aşırı sağın davasının ve onun suç örgütünün isimsiz neferleri olacaklardı. Bu çocuklar onun himayesindeydi ama onlar hiçbir şey bilmeyecekti. Onlara uzaktan, gizlice yardım edecekti. Yıllar geçmişti. Bu iki seçilmiş genç verdikleri sözü tutmuşlardı. Azer 22 yaşında İstanbul Üniversitesi'nden fizik ve kimya lisans diploması almış, sonra Münih'te uluslararası ticaret üzerine master yapmıştı. Sema 17 yaşında büyük bir başarıyla Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuş, ardından da Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmişti. Üç dili rahatlıkla konuşuyordu: Fransızca, İngilizce ve Almanca. Her ikisi de siyasi faaliyetlerini sürdürmüşler, semtlerindeki ocaklara başkanlık etmişlerdi. Ama Kutsi bazı şeyleri aceleye getirmek istemiyordu. Onlar için başka planları vardı. Kendi narkotik imparatorluğuyla ilgili planlar. Karanlıkta kalmış bazı yanları aydınlığa kavuşturmak istiyordu. Azer'in davranışlarında bazı bozukluklar vardı. 1986'da henüz bir Fransız lisesinde öğrenciyken bir kavga sırasında bir başka öğrencinin suratını dağıtmıştı. Çocuğun yaraları oldukça ciddiydi ve bunları bir anlık öfkeyle değil, gayet soğukkanlı bir biçimde yapmıştı. Kutsi, Azer'in hapse girmemesi için tüm nüfuzunu kullanmak zorunda kalmıştı. İki sene sonra fen fakültesinde okurken fareleri canlı canlı kesip biçmeye, parçalamaya başlamıştı. Kız öğrenciler onun bu davranışlarından şikayetçi oluyorlar, ancak Azer'in edepsizce sözleriyle karşılaşıyorlardı. Daha sonra yüzme havuzunun soyunma odalarında iç çamaşırlarına sarılmış kedi leşleri bulmuşlardı. Kutsi'yi ileride yararlanmayı düşündüğü Azer'in bu canice tavırları rahatsız ediyordu. Ama henüz onun gerçek karakterini görmemişti bile. Bir rastlantı sonucu durum aydınlandı. Azer Akarca Münih'te öğrenciyken girdiği şeker koması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Alman doktorlar ona tuhaf bir tedavi önermişlerdi. Oksijenin organizmasına daha iyi dağılmasını sağlamak için yüksek basınç odasında ona birkaç seans basınç uygulamışlardı. Bu seanslar sırasında Azer derinlik sarhoşluğu denilen garip bir davranış bozukluğu göstermiş ve saçma sapan konuşmaya başlamıştı. Kadınları, bütün kadınları öldürmek, onlara işkence yapmak, onların yüzlerini değiştirmek, antik çağ masklarına benzeyen suratlar yapmak istediğini bağırmıştı. Bir kez de odasında müsekkinlerin etkisinde olduğu halde yatağının kenarındaki duvarı oyarak yüz taslakları yapmıştı. Bozuk yüz hatları, kesik burunlar, ezilmiş kemikler, bu surat taslaklarının çevresine de makasla kestiği saçlarını spermleriyle yapıştırmıştı. Yüzyılların kemirdiği canlı saçlara sahip ölü harabeler. Alman doktorlar vakit geçirmeden öğrencinin tedavi masraflarını üstlenen Türkiye'deki vakfı haberdar etmişti. Bunun üzerine Kutsi kalkıp Almanya'ya gitmişti. Psikiyatrlar ona durumu izah etmişler ve çocuğun derhal bir yere kapatılmasına salık vermişlerdi. Kutsi söylenenleri dikkatle dinlemiş, kabul etmiş ama ertesi hafta Azer'i Türkiye'ye yollamıştı. Himayesindeki bu gencin öldürme tutkusunun önüne geçebileceğine, hatta bu tutkuyu dilediği gibi yönlendirebileceğine inanıyordu. Sema Gökalp'in ise farklı davranış bozuklukları vardı. Yalnızlığı seven, içine kapanık, inatçı bir karakteri olan Sema, vakfın çizdiği sınırları ihlal etmekten vazgeçmiyordu. Yatılı olarak okuduğu Galatasaray'dan birçok kez kaçmıştı. Bir defasında onu Bulgaristan sınırında yakalamışlardı. Bir başka keresinde de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Bağımsızlık tutkusu, özgürlük arzusu onda patolojik bir hal almış, saldırganlık ve kaçma takıntısıyla kendini göstermeye başlamıştı. Kutsi kızın bu saçma takıntısını özgürlük arayışında kendi çıkarı doğrultusunda değerlendirmişti. Onu bir göçebe, seçkin bir uyuşturucu kuryesi yapacaktı. 1990'ların ortasına doğru Azer Akarca parlak bir iş adamı, aynı zamanda da başarılı bir kurt olmuştu. Kutsi yardımcıları aracılığıyla ona birçok görev ya da tehdit veya muhafızlık vermiş, Azer de hepsini büyük bir başarıyla yerine getirmişti. Ama bir gün kendi sınırlarını aşacağını biliyordu. Azer kanı seviyordu. Hem de çok. Bir başka sorun daha vardı. Akarca kendi siyasi grubunu kurmuştu. Onlar için şiddet çok daha ön plandaydı ve kendileriyle aynı düşüncede olmayanları pasiflikle suçluyorlardı. Azer ve yandaşları daha ılımlı bir yol izleyen yaşlı kurtları ve Kutsi gibi mafyaya bulaşmış milliyetçileri aşağılıyorlardı. Bu durum yaşlı adama acı vermeye başlamıştı. Kendi çocuğu bir canavar halini almıştı. Her geçen gün biraz daha kontrolden çıkıyordu. Biraz olsun teselli bulmak için Sema Gökalp'le ilgilenmeye başladı. İlgilenmek belki uygun bir kelime değildi. Onu hiç görmemişti ve fakülteyi bitirdikten sonra da adeta ortadan kaybolmuştu. Taşıma işini kabul etmişti çünkü kendini borçlu hissediyordu. Ama buna karşılık işverenlerinden hep uzak kalmayı yeğlemişti. Kutsi bu durumdan hoşlanmıyordu. Gerçi her seferinde uyuşturucu kazasız belasız yerine ulaşıyordu. Daha ne kadar bu karşılıklı anlaşma devam edecekti? Ne olursa olsun bu gizemli kızı olan hayranlığı her geçen gün biraz daha artıyordu. Uzaktan da olsa hep onun izini sürüyor, onun başarılarından büyük bir zevk alıyordu. Çok geçmeden Sema bir efsane haline geldi. Kelimenin tam anlamıyla sınırlardan ve dillerden oluşan bir labirentin içinde dolaşıyordu. Hakkında birçok söylenti vardı. Kimileri onu Afganistan sınırında gördüklerini ama yüzünde peçe olduğunu söylüyordu. Diğerleri ona Suriye sınırında yasa dışı bir laboratuvarda rastladıklarını ama yüzünde doktorların taktığı bir maske bulunduğunu iddia ediyordu. Başkaları ise onu Karadeniz kıyılarındaki bir gece kulübünde stroboskop ışıkları altında gördüklerine yemin ediyordu. Kutsi hepsinin yalan söylediğini biliyordu. Kimse Sema'yı asla görmemişti. En azından gerçek Sema'yı. Duruma göre sürekli kimlik değiştiren, güzergah değiştiren, biçim ve teknik değiştiren soyut bir kadın olup çıkmıştı. Elinde sadece tek bir somut şey, yani taşıdığı uyuşturucu bulunan sürekli hareket halinde bir varlık. Sema onu tanımıyordu ama bu işte asla yalnız olmadığını gayet iyi biliyordu. İhtiyar onun hep yanındaydı. Bir kez bile babaya ait olmayan bir malı taşımamıştı. Bir kez bile onun adamlarının uzaktan gözetimi olmadan bir taşıma yapmamıştı. İsmail Kutsi onun içindeydi. 1987 yılında bir apandisit krizi sonucu kaldırıldığı hastanede Kutsi onun haberi olmadan Sema'ya kısırlaştırılmıştı. Falop boruları bağlanmıştı. Geri dönüşü olmayan ancak vücudun hormon dengesini bozmayan bir cerrahi müdahaleydi. Doktorlar karında açtıkları küçük kesi yerlerinden içeri optik aletler sokarak çalışmıştı. Ne bir iz ne de yara vardı. Kutsi'nin başka çaresi yoktu. Savaşçıları hep yalnız olmalıydı. Doğurmamaları, ürememeleri gerekiyordu. Sadece Kutsi onları yaratabilir, büyütebilir ya da askerlerini öldürebilirdi. Bu düşüncesine rağmen sebep olduğu bu sakatlık onu hep kaygılandırmış, hep korkutmuştu. Kendini bir tabuyu ihlal etmiş, yasak bir yere girmiş gibi hissediyordu. Sık sık rüyalarında iç organlarına tutunmuş beyaz eller görüyordu. Belli belirsiz bir biçimde asıl felaketin de bundan kaynaklanacağını hissediyordu. Bugün Kutsi iki çocuğunun karşısında satranç tahtasında son hamlesini yapacaktı. Azer Akarca psikopat bir katil olmuştu. Hiçbir yere bağlı olmayan bir hücrenin başındaki adamdı. Yüzlerine tuhaf makyajlar yapan, kendilerini eski Türkler sanan, Türk devletine ve davasına ihanet ettiğine inandıkları bozkurta suikastlar düzenleyen bir grubu. Belki Kutsi'nin kendisi de bu listede yer alıyordu. Sema'ya gelince artık görünmez bir kuryeydi ama aynı zamanda da kaçmak için eline fırsat geçmesini bekleyen bir paranoyak, bir şizofrendi. Kutsi iki canavar yaratmıştı. Gırtlağına çökmeye hazır iki çılgın. Yine de onlara önemli görevler vermeye devam etmişti. Onlara bu kadar saygınlık kazandırmış bir teşkilata ihanet edeceklerini düşünmüyordu. Özellikle de kaderin onu böyle bir hakaretle, böyle bir aldatmayla yüz yüze getireceğini ummuyordu. Hem de kendisine bu kadar güvenilen bu işte. İşte bu nedenle geçen ilkbahar Altın Hilal'de tarihi bir ittifakın temellerini atacak bir parti malın taşınması gerektiğinde hiç düşünmeden tek bir isim telaffuz etmişti. Sema. İşte bu nedenle kaçınılmaz olay gerçekleştiğinde ve çıkarı için onu satan kız uyuşturucuyla birlikte ortadan yok olduğunda tek bir katili görevlendirmişti. Azer. Onları hiçbir zaman kendisi ortadan kaldırmayı düşünmemişti. Ama onları birbirlerinin üzerine salarken birbirlerini yok etmeleri için dua etmişti. Ama hiçbir şey düşündüğü gibi olmamıştı. Sema bulunamamıştı. Azer Paris'te bir dizi cinayet işlemekten öteye gidememişti. Hakkında uluslararası bir tutuklama emri vardı ve Kutsi'nin suç karteli onun fermanını imzalamıştı. Azer artık çok tehlikeli biri olmuştu. Ama beklenmedik bir olay her şeyi alt üst etmişti. Sema ortaya çıkmıştı ve bir görüşme istiyordu. Aynada son bir kez yansımasına baktı. Sanki gördüğü adam başka biriydi. Bütün itibarını yitirmiş yaşlı bir adam. Pakistan'da bulunmuş, tarih öncesi döneme ait o iskelet gibi her yanı kireçlenmiş bir leş yiyici. Tarağı ceketinin cebine koydu ve aynadaki görüntüsüne gülümsemeye çalıştı. Bir an boş göz çukurlarıyla bir ölü kafasını andıran bir başı selamladığını sandı. Merdivenlere yöneldi ve korumalarını emretti. "Geldiler, beni yalnız bırakın."